Ayrım 27.
Sayfa 290. Büyük varlığa sahip çevreye yakın sınıfın refah içinde orta yaşlı, sağlıklı bir temsilcisiydi. Ayrıntılardaki değişikliklere rağmen yüz Taber'in gördüğü ve tarif ettiği yüzün aynısıydı. Hiçbir heyecan göstermeden Miller'ı dikkatle süzdükten sonra "Efendim" dedi. Miller'ın lafa başlaması için 10 saniye geçti. Söylemeyi tasarladığı şeyleri unutmuştu. Sonunda "Adım Miller" dedi. "Sen de Rochman'sın." Bu iki adın söylenmesi karşısındaki adamın gözlerinde bir hareket belirmesine sebep oldu. Ama kendine olan hakimiyeti adalelerinde herhangi bir kımıldamayı önledi. "Böyle bir kimseyi tanımıyorum." Bu sakin görünüşün ardındaki SS subayının kafası korkunç bir hızla çalışıyordu. Müşkül durumlarda verdiği kararlarla 1945'ten beri birçok vartalardan sıyrılmayı becermişti. Miller adını çok iyi biliyordu ve haftalarca önce kurt adamla yaptığı konuşmayı hatırlamıştı. İlk aklına gelen kapıyı Miller'ın yüzüne kapamak oldu. Ama bu isteğini önledi. "Evde yalnız mısınız?" diye sordu Miller. Rochman yalan söyledi. "Evet, çalışma odana gidelim." Rochman direnmedi. İçinde olduğu durum Miller'ı evde tutmaya ve zaman kazanmaya zorluyordu onu. Öyle ki geri döndü ve hol boyunca yürüdü. Miller içeri girip kapıyı kapattı ve Rochman'ın peşinden çalışma odasına girdi. Ses geçmesini önleyecek biçimde yapılmış kapıyı örttü. Ocağında kütüklerin yandığı rahat bir odaydı burası. Rochman odanın ortasında durup Miller'a döndü. "Karın burada mı?" diye sordu Miller. Rochman olumsuz anlamda başını salladı. Hafta sonunu akrabalarının yanında geçirmeye gitti. Bu da doğruydu. Kadına bir akşam önce telefon gelmiş ve ikinci arabayı alarak gitmişti. Öbür araba garajda tamirdeydi. Kadın o akşam dönecekti. Rochman'ın adını etmediği ama kafasını asıl uğraştıran, telefonun çalışmadığını haber vermek üzere yarım saat önce bisikletle kasabaya inmiş olan iri yarı, kafası usturayla kazınmış muhafız şoförü Oscar'dı. O dönünceye kadar Miller'ı oyalaması gerektiğini biliyordu. Miller'a döndüğü zaman genç muhabirin sağ elinde namlusu kendisine dönük otomatiği gördü. Müthiş korktu ama gürültüye getirerek korkusunu belli etmedi. "Kendi evimde beni silahla tehdit mi ediyorsun?" Miller başıyla çalışma masasının üstündeki telefonu göstererek "Polis çağırsana" dedi. Rochman kımıldadı. "Bakıyorum hala biraz topallıyorsun" dedi Miller. "Ortopedik ayakkabı sakatlığı adam akıllı gizliyor ama tam değil. Yani Rimini kampındaki ameliyatta kesilen parmakları demek istiyorum. Avusturya'da tarlada dolaşırken dolmuştu parmakların değil mi?" Rochman'ın gözleri hafifçe kısıldı ama bir şey söylemedi. "Gördün mü Bay Müdür? Polis gelirse tanır seni. Yüz aynı yüz. Göğüsteki mermi yarasının izi. Sol koltuğunda muhakkak yok etmeye çalıştığın ordu SS'lerin kan grubu dövmesi. Yine de polis çağırmak istiyor musun?" Rochman uzun bir soluk koyuvererek ciğerlerindeki havayı boşalttı. "Benden ne istiyorsun Miller?" "Otur" dedi muhabir. "Masanın başında değil, seni göz altında tutabileceğim şu koltuğa otur. Ellerini de koltuğun kenarına daya. Beni ateş etmek zorunda bırakma. İnan ki seve seve yaparım bunu." Rochman gözlerini tabancadan ayırmadan koltuğa oturdu. Miller de onun karşısına çalışma masasının kenarına ilişti. "Şimdi konuşalım" dedi. "Ne hakkında?" "Riga hakkında. Orada boğazladığın 80 bin kadın, erkek ve çocuk hakkında." Miller'ın tabancayı kullanmaya niyeti olmadığını gören Rochman toparlanmaya başladı. Yüzüne biraz renk geldi. Bakışlarını genç adamın yüzüne kaldırdı. "Yalan bu" dedi. "Hiçbir zaman 80 bin kişi öldürülmedi Riga'da." "70 bin, 60 bin, öldürdüğün insanların gerçek sayısının önemi var mı sence?" Rochman heyecanla, "Aslında mesele bu" dedi. "Önemi yok. Ne o zaman önemi vardı ne de şimdi var. Beni neden kovaladığını bilmiyorum delikanlı ama tahmin ediyorum. Muhakkak ki birisi seni savaş cinayetleri filan gibi bir takım tumturaklı sözlerle doldurdu. Saçma şey bunlar. Tamamıyla saçma. Kaç yaşındasın sen?" "29. Öyleyse askerlik görevini yaptın." "Evet, savaş sonrası ordusunun ilk kura efradından biri de bendim. 2 yıl askerlik yaptım." Askerlik nedir bilirsin o zaman. Bir askere emirler verilir, o da bu emirleri yerine getirir. Verilen emrin doğru mu yanlış mı olduğunu düşünmez. Bunu benim kadar sen de bilirsin. Benim bütün yaptığım verilen emirleri yerine getirmek oldu. Miller sakin bir ifadeyle, her şeyden önce şunu kafana sok ki sen asker değildin dedi. Cellattın sen. Daha açık bir deyimle katildin. Kitle katiliydin. O bakımdan kendini askerle bir tutma. Saçma dedi Roşman içtenlikle. Hepsi saçma bunların. Biz de ötekiler gibi askerdik. Biz de onlar gibi buyruklara uyuyorduk. Siz genç Almanlar da öylesiniz. Sadece o zamanlar bunun nasıl olduğunu anlamak istemiyorsunuz. Anlat da öğrenelim. Savunmasını yaparken öne doğru eğilmiş olan Roşman, ani tehlikenin geçtiğini görmenin rahatlığı içinde ardına yaslandı. Nasıl mıydı? Dünyaya hükmetmek gibi bir şeydi bu. Çünkü biz o zamanlar dünyaya hükmettik. Biz Almanlar. Üstümüze gönderilen her orduyu yendik. Yıllarca bizi, biz zavallı Almanları ezmişlerdi. Bizim büyük bir ulus olduğumuzu onlara, evet onların hepsine göstermemiz gerekliydi. Siz gençler bugün Alman olmaktan duyulan gururun ne olduğunu bilmezsiniz. İnsanın içinde bir ateş yakar bu. Davullar vurur, bandolar çalar, bayraklar dalgalanır ve tüm bir ulus bir kişinin ardında toplanırken dünyanın ulaşamayacağımız köşesi yoktu bizim için. Bu büyüklüktür genç Miller. Sizin kuşağın tanımadığı ve hiçbir zamanda tanıyamayacağı bir büyüklüktür bu. Ve biz SS'ler de seçme adamlardık. Hala da öyleyiz. Elbette şimdi önce müttefikler, sonra da ellerinin hamuruyla erkeklerin işine burunlarını sokan Bond'daki koca karılar bizim peşimizdeler. Elbette bizi ezmek istiyorlar. Çünkü bizim temsil ettiğimiz ve hala da etmekte olduğumuz Almanya'nın büyüklüğünü ezmek istiyorlar. Birkaç kampta geçen ve aklı başında bir dünyanın çoktan unutması gereken şeyler hakkında bir yığın budalaca şeyler söylüyorlar. Biz Alman yaşantısının her bölümüne burnunu sokmuş ve bizi de içinde bulundukları çamura çekmiş olan Yahudi çirkefini Avrupa'nın yüzünden temizlemek istediğimiz için avazları çıktığı kadar bağırıyorlar. İnan bana, mecburduk bunu yapmaya. Eğer Allah'ın belası İngilizler ve anadan doğma budala Amerikalılar o koca burunlarını işin içine sokmasalardı, dünyaya hükmetmek hakkımızdı. Hakkımız ve kaderimizdi Miller. Kan ve ideal bakımından saf bir Almanya'nın ve Alman halkının kurulmasını hedef tutan büyük bir planda küçük bir oyundu bu. Her şeyi bir yana itip bu konuda yalnız beni hedef alabilirsin. Ama biz seninle aynı yandayız delikanlı. Aramızda bir kuşak var ama gene de aynı yandayız. Çünkü biz Almanız. Dünyanın en büyük ulusuyuz. Ve sen bu konuda vereceğin kararın bir zamanlar Almanya'nın ulaştığı, bir gün yine ulaşacağı büyüklük, tam bir birleşme, bizim hepimizin, Alman halkının birleşmesi konusunda vereceğin kararın birkaç sefil Yahudi'ye bir zamanlar yapılmış olan şeylerden etkilenmesine razı olacak mısın? Yanlış yola sürüklenmiş zavallı genç budala. Aynı yanda olduğumuzu, sen ve ben aynı yanda, aynı insanlar olduğumuzu, aynı kaderde birleştiğimizi görmüyor musun? Tabancaya rağmen kalktı ve masayla pencere arasındaki halının üstünde bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Büyüklüğümüzden bir örnek mi istiyorsun? Bugünkü Almanya'ya bak. Bu Almanya 1945'te yerle bir edilmiş, doğuda barbarların, batıda budalaların yağmasına bırakılmıştı. Bir de şimdi gör, Almanya yeniden yükseliyor. Bizim verebileceğimiz gerekli disiplinden yoksun olmakla birlikte endüstri ve ekonomik gücü her gün biraz daha artarak ağır ağır ama güvenle yükseliyor. Askerlik gücü de bir gün müttefiklerin 1945'teki etkilerinin son izleri de kaybolduktan sonra gene eski haline gelecek. Bu biraz zamana ve yeni bir lidere bağlı ama idealler ve ihtişam, evet ihtişam da eski haline gelecek. Bunu yeniden sağlayacak olan nedir biliyor musun? Ben sana söyleyeyim delikanlı, ben sana söyleyeyim. Disiplin ve yönetim. Sert bir disiplin. Ne kadar sert olursa o kadar iyidir. Ve yönetim, bizim yönetimimiz. Cesaretten sonra sahibi bulunduğumuz en büyük meziyetimiz. Çünkü nasıl yöneticiler olduğumuzu gösterdik biz. Bunlara bak, görüyor musun bunları? Bu ev, bu malikane, buradaki fabrika, benimki ve benimki gibi onlarca, yüzlerce, binlerce fabrika her gün kudret ve kuvvet saçıyor. Tekerleğin her dönüşüyle Almanya'yı bir kez daha güçlü kılmak için bu kudret ve kuvvete yeni bir güç ekleniyor. Bunları kim yaptı sanıyorsun? Birkaç sefil Yahudi için saçma sayanlar mı yaptı sanıyorsun? İyi, namuslu, yurtsever Alman askerlerini öldürmeye çalışan korkaklar ve hainler mi yaptı sanıyorsun? Biz yaptık bunları. Almanya'ya bu refahı biz geri getirdik. Biz 20-30 yıl önceki kimseler, aynı kimseler. Pencereden dönüp ışıl ışıl eden gözlerle Miller'a baktı. Aynı zamanda bir aşağı bir yukarı dolaştığı halının yürüdüğü en uzak noktasıyla ocağın yanındaki ateş karıştırma demiri arasındaki mesafeyi ölçtü. Miller onun bakışlarını fark etmişti. Rochman konuşmasını sürdürdü. Sonra senin ideal ve endişelerinle dolu genç kuşağın bir temsilcisi olarak sen buraya geliyor ve tabancayı göğsüme dayıyorsun. Neden Almanya için, kendi yurdun, kendi insanların için ideal sahibi olmuyorsun? Buraya beni vurmaya gelirken Alman halkını temsil ettiğini sanıyorsun, değil mi? Alman halkı bunu mu istiyor sanıyorsun? Miller başını iki yana salladı. Hayır, öyle sanmıyorum. Gördün mü? Eğer polise haber verip beni teslim edersen belki yargılarlar. Belki diyorum, çünkü bu kadar zaman geçtikten, tanıklar sağa sola dağıldıktan ya da öldükten sonra bu bile kesin değil. Onun için tabancanı cebine sok ve evine dön. Dön ve o günlerin gerçek tarihini oku. Almanya'nın o zamanki büyüklüğünü ve bugünkü refahının temelinin benim gibi yurtsever Almanlara dayandığını öğren. Miller bu uzun sert sözler boyunca hiç konuşmamış, halıda bir aşağı bir yukarı dolaşarak onu eski ideale dönüştürme yollarını arayan adamı şaşkınlıkla ve gittikçe artan bir tiksintiyle incelemişti. Milyonlarca insanın boğazlanması pahasına şan ve şeref peşinde koşmak için bir gerek duymayan ve istemeyen, kendi tanıdıklarıyla daha milyonlarca insan hakkında yüzlerce binlerce şey söylemek istemiş ama bir türlü kelimeler ağzından çıkmamıştı. Aslında gerektiği zaman hep böyle olur. O yüzden Rochman susuncaya kadar oturup ona bakmıştı sadece. Kısa bir sessizlikten sonra Miller sordu. Tauber adında kimseyi tanıyor musun? Kim? Salomon Tauber. O da Almandı. Yahudi. Başından sonuna kadar Riga'daydı. Rochman omuz silkti. Hatırlayamadım. Çok zaman geçti. Kimmiş? Otur dedi Miller. Ve bir daha kalkma. Rochman sabırsızlıkla omuzlarını silkerek gidip koltuğa oturdu. Miller'ın onu ateş etmeyeceğine dair gittikçe artan inancı içinde genç muhabir kendisini kimliği belirsiz, uzun süre önce ölmüş olması gereken bir Yahudi ile uğraştırmadan önce bir punduna getirip onu nasıl alaşağı edebileceğini düşünüyordu. Tauber geçen yıl 22 Kasım'da Hamburg'da öldü. Kendisini gazla zehirledi. Dinliyor musun? Evet, eğer dinlemem gerekiyorsa. Tauber geride anılarını bıraktı. Kendi öyküsünün bir açıklaması bu. Başına gelenler sen ve başkalarının Riga'da ve başka yerlerde ona yaptıkları. Ama özellikle Riga'da. Her şeye rağmen ölmemiş, Hamburg'a gelmiş. 18 yıl daha yaşamış. Senin hayatta olduğuna ve mahkemeye çıkarılmayacağına kanaat getirinceye kadar. Bu anılar bende. Seni bugün burada yeni adının altında bulmamın başlangıcını bu anılar oluşturdu. Bir ölünün anıları delil olamaz diye homurdandı Rochman. Mahkeme için olamaz ama bana yeter. Sen buraya gerçekten ölü bir Yahudinin anıları yüzünden mi beni sorguya çekmeye geldin? Hayır, hiç de bunun için değil. Anılardaki bir sayfayı okumanı istediğim için. Miller anıların belirli bir sayfasını açtı, dosyayı Rochman'ın kucağına doğru uzattı. Al dedi, oku yüksek sesle. Rochman o sayfayı okumaya başladı. Tauber'in meşe yapraklı kahramanlık nişanı taşıyan atsız bir Alman subayının Rochman tarafından öldürülüşünü anlattığı sayfaydı bu. Rochman sonuna kadar sayfayı okuduktan sonra başını kaldırdı ve bir anlam çıkaramamanın şaşkınlığı içinde ne olmuş peki dedi. Adam bana yumruk attı. Buyruklara karşı geldi. Tutukluları geri götürmek için bu gemiye el koymam gerekiyordu. Miller Rochman'ın kucağına bir fotoğraf attı. Öldürdüğün adam bu mu? Rochman fotoğrafa bakıp omuz silkti. Ne bileyim, aradan 20 yıl geçti. Miller horozu kaldırıp tabancayı Rochman'ın yüzüne tuttu. Bu mu? Rochman yeniden fotoğrafa baktı. Evet, o. Ne olacak? Benim babamdı o. Rochman'ın yüzündeki kan birdenbire çekildi. Ağzı açık kaldı. Bakışları yüzünün 50 santim ötesindeki tabancayla bu tabancayı hiç oynatmadan tutan ele kaydı. Tanrım diye soludu. Yahudiler için gelmedin buraya demek. Hayır, onlar için üzgünüm ama bu kadar değil. Ama bu anılardan nasıl çıkarıyorsun o adamın baban olduğunu? Ben onun adını bilmiyordum. Anılarını yazan Yahudi bilmiyordu. Sen nereden biliyorsun? Babam 11 Ekim 1944 günü Ostland'da öldürüldü, dedi Miller. 20 yıl bütün bildiğim bundan ibaret kaldı. Sonra anıları okudum. Aynı gün aynı yerdi burası. Anılarda sözü edilen adamla babamın rütbeleri aynıydı. Üstelik gene anılarda sözü edilen adam gibi babamın da savaş alanlarının en büyük kahramanlık ödülü olan meşe yapraklı kahramanlık nişanı vardı. Bu nişanı alanlar pek çok değildi. Yüzbaşılar arasında ise ancak birkaç taneydi. Aynı gün aynı bölgede birbirlerinin eşi özellikleri olan iki subayın ölmesi milyonda bir ihtimaldir. Rochman konunun hiçbir biçimde tartışılamayacağı bir adamın karşısında olduğunu anlamıştı. Hipnotize edilmiş gibi tabancaya baktı. Beni öldüreceksin dedi. Ama bunu böylesine soğukkanlılıkla yapmamalısın. Yapmaman gerek. Lütfen Miller, ölmek istemiyorum. Miller öne doğru eğilip konuştu. Beni dinle iğrenç köpek. Midem bulanana kadar senin saçma sapan sözlerini dinledim. Burada mı ölmen yoksa ömrünün sonuna kadar bir hapishanede mi çürümen gerektiğine kararımı verinceye kadar şimdi sen beni dinleyeceksin. İğrenç, Allah'ın belası bir soğukkanlılıkla sen ve senin gibilerin yurtsever Almanlar olduğunuzu söyledin. Ne olduğunuzu söyleyeyim ben sana. Sen ve senin gibiler bu memleketin tarihinde içinde bulundukları çirkeften iktidara yükseltilmiş en iğrenç fırsatçılardınız. Ve gene bu memleketin tarihinde görülmemiş biçimde yurdumu 12 yıl içinde pisliklerinizle lekelediniz. Yaptıklarınız bütün bir uygarlık alemini bezdirdi, isyan ettirdi ve benim kuşağımda ömrümüz boyunca birlikte süreceğimiz bir utanç mirası bıraktı. Yaşadığınız sürece Almanya'nın yüzüne tükürdünüz. Almanya'yı ve Alman halkını son kertesine kadar sömürerek defolup gittiniz orospu çocukları. Sizin güruh ortaya çıkmadan önce kimsenin akıl ve hafsalasından geçemeyecek bir biçimde aşıladınız bizi. Hiçbir bombardımanın yapamayacağını yaptınız. Cesur bile değildiniz. Almanya'da ya da Avusturya'da yetişmiş en iğrenç korkaklardınız siz. Kendi çıkarınız ve kendi çılgın iktidar şehvetiniz yüzünden milyonlarca insan öldürdünüz. Sonra bütün yükü bizim omuzlarımıza yıkarak defolup gittiniz. Ruslardan kaçtınız. Savaşa devam etmeleri için ordu mensuplarını astınız, kurşunladınız. Sonra ortadan kaybolup suçunuzun hesabını ödemeyi bize bıraktınız. Yahudilere ve başkalarına yaptıklarınız unutulsa bile köpekler gibi kaçıp saklanmanız unutulmayacaktır. Yurtseverlikten söz ediyorsun ama daha bu kelimenin anlamını bile bilmiyorsun. Almanya için dövüşmüş, gerçekten dövüşmüş askerlerden söz ederken arkadaş demeye cüret etmen iğrenç bir ahlaksızlıktan başka bir şey olamaz. Açıkça hor gördüğün kuşağın genç bir kişisi olarak sana bir şey daha söyleyeceğim. Bugün erişmiş olduğumuz refahın sizle hiçbir ilişkisi yoktur. Bunu sağlayanların büyük çoğunluğu bütün gün çok ağır bir şekilde çalışan ve ömürlerinde kimseyi öldürmemiş olanlardır. Hala aramızda olan sizin gibi katillere gelince bizim kuşak sizin gibi çirkeflerin aramızda olmasındansa daha az bir refah düzeyinde yaşamaya razıdır. Bereket versin ki sen daha uzun süre aramızda olamayacaksın. Beni öldürecek misin diye geveledi Rochman. İşin gerçeği öldürmeyeceğim. Miller elini arkaya uzattı ve telefonu üstünde oturduğu masada yanına çekti. Gözleri Rochman'da, tabanca da ona dönüktü. Alıcıyı kaldırıp masanın üstüne bıraktı ve numarayı çevirdi. Sonra alıcıyı eline aldı. Rochman'a, Ludwigsburg'da seninle biraz konuşmak isteyen birisi var dedi. Alıcıyı kulağına götürdü. Hiç ses yoktu. Alıcıyı yerine bıraktı, yeniden kulağına götürdü ve çevir sesini bekledi. Alıcıda ses seda yoktu. Telefonu kestin mi diye sordu. Rochman olumsuz anlamda başını salladı. Eğer bağlantıyı kestinse şimdi burada bitiririm işini. Kesmedim. Telefona elimi sürmedim bu sabah. Doğru söylüyorum. Miller kırık meşe dalını ve yolun üstüne devrilmiş olan direği hatırladı. Hafifçe küfretti. Rochman belli belirsiz gülümsedi. Hat kopmuş olmalı dedi. Kasabaya gitmen gerekecek. Ne yapacaksın şimdi? Dediklerimi yapmazsan kurşunu sıkacağım. Rastladığı takdirde muhafızın bileklerine takmayı düşündüğü kelepçeyi cebinden çıkardı, Rochman'a attı. Ocağa yürü diye emrederek kendisi peşinden yürüdü. Ne yapacaksın? Seni ocağa kelepçeleyeceğim. Sonra kasabaya gidip telefon edeceğim. Rochman kelepçeleri ayaklarının dibine düşürdüğü sırada Miller ocağı çevreleyen demir süslemeleri inceliyordu. SS kelepçeleri almak için eğildi ama kelepçelerin yerine ağır ocak demirini kaptı ve hırsla Miller'ın dizlerine doğru salladı. Bu süre içinde gafil avlanmış olan muhabir tam zamanında geri sıçradı ve demir boşa giderek Rochman'ın dengesini bozdu. Miller öne doğru bir adım atarak tabancanın namlusu ile Rochman'ın başına vurdu ve hemen geri çekildi. Başına yediği darbeden korkmuş olan Rochman doğruldu. Kelepçelerden birini sağ elinin bileğine geçir dedi Miller. Rochman söylenileni yaptı. Önündeki asma yaprağı süsü görüyor musun? Başının hizasında. Onun yanında öne doğru çıkan sonra dönüp demir gövdeye birleşen bir dal var. Öbür kelepçeyi de ona geçir. Rochman ikinci kelepçeyi de söylenilen yere geçirdikten sonra Miller yürüyüp maşayı ve ocak demirini Rochman'ın erişemeyeceği bir uzaklığa itti. Tabancasının namlusunu Rochman'ın ceketine dayayarak onu korkudan sıçrattı. Sonra çevrede onun alıp pencereye fırlatabileceği ne varsa uzaklara iteledi. Dışarıda kopan telefon hattını ilgililere bildirmek görevi yerine getirip dönmüş olan Oscar dağ evine doğru pedal çeviriyordu. Evin önünde Jaguar'ı görünce şaşkınlıkla duraladı. Çünkü ev sahibi o yola çıkmadan önce kimseyi beklemediğini kesin olarak söylemişti. Oscar bisikleti evin kenarına dayayarak sessizce ön kapıdan içeri girdi. Çalışma odasının ses geçirmeyen kapısından dışarı hiç gürültü sızmadığı için kararsız bir halde durdu. İçeridekiler de onun geldiğini duymamışlardı. Miller çevresine son bir kez daha baktı, tatmin olmuştu. Dik dik kendisine bakan Rochman'a, ocak demiriyle bana vurman hiçbir şey kazandırmazdı sana dedi. Saat şimdi 11. Senin hakkındaki delillerin bulunduğu dosyayı saat 12'ye kadar dönmediğim ya da telefon etmediğim takdirde ilgili yere gönderilmek üzere postaya vermesi için yardımcıma bırakmıştım. Şimdi durum uygun olduğuna göre telefon etmek için kasabaya gidiyorum. 20 dakika sonra döneceğim. Bir demir testeresiyle bir 20 dakikadan önce buradan kurtulamazsın. Ben döndükten yarım saat sonra da polis burada olacak. Miller konuşurken Rochman yeniden umutlandı. Durumu kurtarmak için son bir fırsat vardı. Eve dönecek olan Oscar, Miller'ı sağ olarak ele geçirirse, muhabir kasadaki kendi emirlerinde olan bir telefondan konuşmaya mecbur edilebilir ve evrakın postaya verilmesi önlenebilirdi. Başı hizasındaki ocak rafının üstünde duran saate baktı. 11'e 20 vardı. Miller oda kapısını açıp dışarı çıktığı sırada devrik yakalı, pullover giymiş, kendisinden bir baş yüksek boyda bir adamın göğsüyle karşılaştı. Ocağın yanındaki yerinden Rochman da Oscar'ı görmüştü. Yakala onu diye bağırdı.